Ayrım 12. Zehra. Karsten Nagel. Sayfa 114. Kısa bir süre suskun oturduk. Annemin ne denli yıprandığını bir kez daha gördüm. Kanlı yarığın üzeri kabuk bağlamıştı. Yüzü daha az şişti ama şimdi sarı, yeşil ve mordu. Ve hala kanlı olan gözleri kuşkuyla bakıyordu. Sanki ondan sakladığımız bir sırrı keşfetmeye çalışıyordu. Tekrar boğazını temizledi ve devam etti. Esma, sen her zaman güzel bir kız oldun. Her sene giderek daha da güzelleştin. Ama şimdi öyle bir yaşa geldin ki güzelliğin bundan böyle senin için iyi değil. Sen, ben... Annem durdu. Sessizliği acı veriyordu. Suskunluğun içinde bir sürü zalimlik saklanabiliyordu. Hiçbir şey beni söylenmemiş sözlerden daha çok korkutup allak bullak edemezdi. Annem sözcüklerini bulup devam etti. Güzellik tehlikeli olabilir. Senin yaşındaki kızların başına korkunç bir şey gelebilir. Askerlerin kızlara neler yaptığını gayet iyi biliyorsun, değil mi? Ölümden beter bir kader. Bunu önlememiz gerek. Esma soran gözlerle emrivaki bir şekilde titreyen sesiyle konuşmasını sürdüren anneme baktı. Biraz daha az kadınsı, biraz daha az kışkırtıcı hareket etmeni istiyorum. Sesi yine hafifçe kırıldı ve devam etmeden önce tizleşti. Bunu seni korumak için yapmalıyız. Yoksa iş yalnızca bir zaman meselesi. Şeyden önce. Kadınsı bir şey olmamalı. Saçlarını bir erkek gibi keseceğim. Tamamen kısa. Başını tıraşlayacağım. Esma karşı çıkmadı ama hızla düşündüğünü görebiliyordum. Sonra başını sallayarak onayladı. Yalnızca buradan gidelim. İyi dedi annem. Makası alayım. Kafamda sorular ve düşünceler dönüp dolaştı. Güvenli bir yere doğru gitmiyor muyduk? Annemin Esma'nın saçlarını bir oğlan gibi kesmek istemesine bakılırsa bu yolculuk da tehlikeli olmalıydı. Neredeyse ağlayacaktım ve bundan dolayı kendimden nefret ettim. Bu korkunç ormandan çıkmalıydık. Bense bir saç kesilmesinden ürküyordum. Kendimi toparlamaya çalıştım. Birisi Esma'ya da kötü bir şey yaparsa dayanamazdım. Esma gözyaşlarımla nasıl mücadele ettiğimi gördü. Boş ver küçük kız kardeş, bu yalnızca saç, yeniden uzar. Savaştan sonra saçımla veya başka bir şeyle istediğimi yaparım, yapacağım da. Annemin dediği doğru, dikkatli olmalıyız. Erkekler, ne yapacakları belli olmaz. Özellikle daha az içtikleri savaş zamanlarında. Savaşta çoğunlukla en güzel şey, en kötüye dönüşebiliyor. Annemle aramızdaki sır ağzımdan dökülmek için baskı yapıyordu. Ne savaşta ne de savaştan sonra asla sözü edilmemesi gereken o sır. Anneme verdiğim sözü bozmalı mıydım? Veya susup bir anlamda Esma'ya yalan mı söylemeliydim? Annem bize doğru geldi. Babam ve Samir'in kızıl keklik, tavşan veya kedi yakaladığında etleri parçalamak için kullandığı paslı makası havada salladı. Şuraya otur da Esma saçlarını keseyim. Annem iyimser davranmaya, dövülmüş çehresiyle gülümsemeye çalışıyordu. Sanki sıradan bir kuaför ziyaretiymiş gibi. Ama Esma'nın uzun buklelerini o kör makasla yakaladığı anda gülümsemesi yok oldu ve ses tonu değişti. Annem her makasta bizi telkin etmek için mutlaka ormandan çıkacağımızı söyledi. Ama savaş bitmemişti. Olası sonuçları sürekli düşünerek ve her şeyi hatırlayarak önlemlerimizi almamız gerekiyordu. Bukleler yere düşerken annemin yanaklarından gözyaşlarının nasıl süzüldüğünü gördüm. Sanki bir dua okur gibi yineliyordu. Yalnızca seni korumak için yapıyorum. Yalnızca seni korumak için. Pas gelip ona ilgi göstermemi istedi. Gözleri daha canlıydı ve artık iltihaplı değildi. Bir çomak attım, hemen koştu. Ben de arkasından koştum. Kısa bir süre sonra annem çağırdı. Esma'nın saçı kesilmiş, dinlenmek için uzanmıştı. Küçük kız kardeş, ne olduğunu anlıyor musun diye sordu annem. Anladığımı düşünüyordum ancak tam emin değildim. Belki de en iyisi aptallık etmeyip sormaktı. Kötü bir şey başına gelmesin diye Esma'nın saçını kestin. Milena'nın kuzeni ve diğer adamlar bu yüzden mi sana bunu yaptılar? Annemin gözleri tamamen karanlıklaştı. Yüzü kıpkırmızı oldu. Dudaklarını ısırırken başını sallayarak onayladı. Ben devam ettim. Esma'ya bunu söylemeyelim mi? O, kelimeler ağzımdan çıktığı anda Annemin şamarının yanağımı yaktığını hissettim. Tokat beni tamamen şaşırttı. Annem asla bizi dövmezdi. Sana ne söylediğimi unutma. Şayet bir sırrı tutamayacaksan artık benim kızım değilsin. Anlayıp anlamadığımı kendin sordun. Benim de ağzımdan kaçtı. Esma, annem boynuma sarılıp ağladı. Özür dilerim küçük kız kardeş. Ama bu bizim sırrımız ve öyle kalacak. Yalnızca seninle benim. Beni kendine çekti. Ne kadar güçlü olduğunu fark ettim. Sır, annesinin kızı değil. Özür dilerim. Sızlayan çıbanım derin nefes almamı engelledi. Bir an yalnızca kendimi sıyırıp serbest kalıp nefes alabilmeyi düşündüm. Neyse ki beni bıraktı. Anne, benim saçlarım da mı kesilecek? Rahatlama ifade eden kısa bir iç çekişten sonra yavaşça, "Hayır küçük kız kardeş, sen o kadar gençsin ki sen kimsen o olacaksın. Bizim Mlada Sestramız." Babam yattığı yerden anneme bağırdı. Annem geleceğini söyledi. Karanlık olmak üzereydi. Yola çıkmadan önce son hazırlıklar yapılacaktı. Keşke Samir birazdan gelseydi. "Sen yalnızca kendin olacaksın yavrum," dedi annem ve babama gitti. "Kendim, yalnızca kendim olacağım." Vücuduma kan pompalanması gibi kalbimin her atışı yeni bir soruya yol açarken nasıl kendim olacaktım? Yaşla ilgili bir şey miydi yoksa daha kötü mü olacaktı? Ne kadar çok şey duyarsam o kadar ailemi, savaşı, tüm dünyayı anlamaz oluyordum. Esma yanıma geldi. Annem onu o kör makasla tam olarak tıraş edememişti. Saçı kısaydı ama garip topaklar halinde dik dik duruyordu. Hala güzeldi, yalnızca bir başka biçimde. İyi ki bu kadar güzel değildim, yoksa benim de saçlarım et makasıyla kesilecekti diye düşündüm. Çünkü asıl mesele çok genç olmam değil, hiçbir adamın bana iyi ya da kötü bir şey yapacak kadar güzel olmamamdı. Esma ceplerini karıştırıp anneannemin eski, şık evlilik yüzüğünü çıkardı. "Küçük kız kardeş, benden sana armağan. Bu senin tılsımın olacak." Yüzüğü parmağıma taktı. Onu biraz döndürüp inceledim. Benim için güzel, beğenilen ablamla eşitti. Tüm korkunç ve anlaşılmaz olaylar başladığından beri ilk kez birisi bana güzel bir şey veriyordu. "Tılsım nedir?" "Bir muska. Bu mücevher sana şans getirecek. Ama henüz takmaman gerekiyor. Çıkar ve iyi sakla. Gelecek için sakla. Paris ve tüm dünya için sakla. O zaman takarsın. Ama hiçbir zaman parmağında değil, ya boynunda ya da ayak bileğinde taşı." "Sen saklamak istemiyor musun?" Esma omuzlarını silkti ve saç tutamlarını karıştırdı. "Onsuz da olabilirim. Şimdi sıra sende. Arada değişebiliriz. 10 yıl sonra bana geri verebilirsin." Elimi alıp ileriye doğru uzattı. Parmağımdaki yüzüğü beraber inceledik. "Kötü bir şey olduğunda bana çok yardımı dokundu," dedi Esma. "Kötü bir şey mi? Bana söylemediğiniz fena bir şey mi oldu?" "Hayır, bilirsin işte. Yalnızca her şey istediğin gibi gitmezse. Aynen güneş çıkmasını umut ederken haftalarca yağmur yağması gibi. Şimdi yüzüğü çıkar ve sakla." "Saçına üzüldün mü?" Yanıt vermeden önce biraz düşündü. "Tam değil. Yalnızca ormandan çıkacağıma çok seviniyorum. Demek istediğim saç nedir ki? Tırnaklar gibi ve onlar da pek güzel değiller." İkimiz birden küt, siyah tırnaklı ellerimizi uzatıp gülmeye başladık. Esma, "Eğer söylenildiği gibi hakikatin, savaşın ilk kurbanı olduğu sözü doğruysa, bunu izleyen mutlaka manikür ve kuafördür. Aslında ne kadar delice. Evet, insanın kafasının içinde durmadan dönen tuhaf bir film gibi. Yalnızca dayanacağız küçük kız kardeş." Samir akşam geri döndüğü ve artık onun için endişelenmemiz gerekmediği halde o gece pek fazla uyumadım. Ertesi sabah erkenden yola koyulacaktık. Babamın ağrılarını işitmemek zordu. Beni hem döven hem de teselli eden ve epey garipleşen annem de kafamı karıştırıyordu. Ormandan çıkacağımız için inanılmaz heyecanlanıyordum. En sonunda tehlikeli veya değil, diğer insanlarla beraber olacaktık. Belki Milena'dan yeni bir haber vardı, belki o da oradaydı. Belki yakında ikimiz yeniden okula gitmeye başlardık. Hayır, tabii ki olamayacaktı. Artık her yerde düşman olduğumuzu fark ediyordum. Başka türlü olamazdı, düşmanlar ve dostlar. Ama onunla kuzenine ilişkin konuşmak zorundaydım. Böylece adamın ne tür biri olduğunu anlayabilirdi. Annemi ifşa etmeden, ailemizi mahvetmeden, düşmana yardım etmiş olmadan onunla konuşabilir miydim? Annem benim yalnızca kendim olmamı söylemişti. Esma birçok kez buna benzer konulara girmişti. İlk kez o Fransız kadından, Madame de Beauvoir'dan söz ettiği o akşamı özellikle anımsıyorum. O zaman neden her şeyi olduğu gibi söyleyemiyor, bana doğru geldiği gibi yapamıyordum. Sözcükleri döndürüp dolaştırdım. Bana, kendim, kendim, bana, ben. Kelimeleri doğru anlayabilmek için kökenine inmeye çalıştım. Gözlerimi kapatıp daha anlaşılır olmaları için kelimeleri belirli bir mesafeden resimler olarak görmeye çalıştım. Ama o zaman tamamen başka bir resim görüntüyü bozdu. Kimin haklı olduğu konusunda birbirlerini ikna etmeye çalışan annem ve Esma. Belki de gerçekten annem ve Esma'nın tartıştığı ve inandığı şeyler arasında büyük farklar yoktu. Çok sert olup kavgayla sonuçlandığında bu tartışmalara dayanamıyordum. Belki de doğum günü hediyelerinde olduğu gibi görüşlerini yalnızca farklı kelimelere sarıp sarmalıyorlardı. Bazıları yıldızlı, kırmızı, parlak ambalaj kağıdı tercih ederken, bazıları çizgili, kareli veya üzeri melekli pırıl pırıl sarı yaldızları tercih ediyordu. Oysa Samir eski bir gazete de kullanabilirdi. Ben bir kızdım, küçük kız kardeştim, Yugoslav'dım. Milena da bunların hepsiydi ama aynı zamanda ötekiydi. Bir başka kız, bir başka insan. Birden kız arkadaşımın kokusunu duyup kendimin bir parça daha fazla farkına vardım. Yeniden beraber ata biniyordum. Ben en önde, o hemen arkamda. Sıcak bedenlerimiz yakın bir birliktelik içinde. Atın sırtında ortak bir ritim bulduk. Aslında biraz ihanet ediyordum. Çünkü kendimi boşnak yerine Yugoslav olarak görmeyi sürdürüyordum. Hain, çünkü düşmanımı bu kadar çok özlüyordum. Milena'yı ve eski yaşamımı özlüyordum. Gerçek yaşam. Yine de ondan vazgeçemiyordum. Vazgeçmeyecektim de. Bu benim bir parçamdı. Benim. Ben böyleydim. Atı hafifçe koşturmaya başladık. Ben haini saklayabileceğimden emin olmadığım sırrımla birlikte içimde tuttum. Birlikte yıldızların arasında ata bindik. Esma beni uyandırdığında diğerleri yola çıkmak için son sürat hazırlık yapıyordu. Bir kurye gelmişti ve Samir'le el sıkışıyordu. Sonra koşmaya başlayıp ormanın karanlıklarında gözden kayboldu. Samir hemen açıkladı. Bizi kovalamak için doğrudan ormanı top ateşine tutuyorlar. Tüm bölgeyi temizliyorlar. Çabuk olun. Güneş henüz tam doğmamıştı ve her zamanki gümbürtülerden başka bir şey duyamıyordum. Annem çabuk olmamı söyledi. Uykudan gözlerim kapanıyordu ama ormandan çıkacağımızı hatırlayınca giderek neşelenmeye başladım. Yemek, içmek, sıcaklık, güven. Mutluluğum tepeden tırnağa yayılıp bana gereken gücü verdi. İstekliydim ama korkuyordum da. Arzu ve korku giderek daha çok yan yana gelmeye başladı. Ormandan çıkıp yeni yere, evlere gidebilmeyi başarabilecek miydik? Yeniden başka insanlarla birlikte yaşamak nasıl olacaktı? Acaba kimlerdi? Tanıdığım birileri olabilir miydi? Benim yaşımda olan birileri. Güven içinde, savaşın kamçısından uzak olabilecek miydik? Her gün yemek yiyebilecek miydik ve uyuyabileceğimiz bir yatağımız olacak mıydı? Durum biraz olsun gerçek hayattakine benzeyecek miydi? Okula gidebilecek miydim? Esma babamın ateşinin yüksek olduğunu söyledi. Bir an kafamda bir şimşek çaktı ve kendimi hem dedemi hem de babamı kurtaran bir doktor olarak gördüm. Babam ve annemin birbirlerine kötü konuşmamalarını ümit ettim. Annem ona suyumuzun son damlalarını verdi ve babam ona şükranla baktı. Duam kabul olmuştu. Ama annemin derisindeki kabuklar ve mor sarı lekeler benim soğuk tenimi terletti, midemi bulandırdı. Bu kadar soru ve düşünce yeter. Kendime neşeli olacağıma dair söz verdim. Bizi bekleyen ne olursa olsun kabul ediyordum. Sadece ormandan çıkmayı başarmamızı istiyordum. Kim bilir, belki bulutlar günün birinde ışığı kapatabilme gücünü kaybedecekti. Veya ışık daha kuvvetli hale gelecekti. Belki yeni ve iyi bir şey filizlenip büyür, devam etmek için mücadele ederdi. Samir rotayı annemle beraber planlamıştı. Çok şükür bir defaya mahsus olsa da annem en önde yürümeyecekti. Pas en önde gidecekti. Onun arkasında babam ve Samir sıkıca birbirlerine sarılmış olarak geliyordu. Samir babamı güzelce kavramıştı ve elinden geldiğince destekliyordu. Ama yavaş ilerleyebiliyorlardı. Onları Esma izliyordu, sonra ben. En arkada annem aileyi mühürlüyordu. Arkadan hepimizi gözleyebiliyordu. Kafamın içinde dönüp duran soruyu aklımdan atamıyordum. Annemin maruz kaldığı durumu neden hiç kimse bilmeyecekti? Bu tür olaylar polise ihbar edilip suçlular hüküm giymediği sürece insan nasıl hakkaniyete ulaşabilirdi? Eğer barış gelirse nasıl yeniden birlikte yaşayabilecektik? Milena'nın kuzeni Samir'i yine çalıştıracak mıydı? Onunla karşılaştığımda çığlık atmayı istememe rağmen terbiyeli bir biçimde selam mı verecektim? Eğer hakikati söyleyemeyeceksem Milena ile nasıl birlikte seyahat edebilecektim? Ebediyen susacak mıydım? Esma'ya karşı bile. Olanlar annemin suçu değildi, benim de değil. Yine de, eğer bağırsaydım tüm o korkunç şeyleri durdurabilir miydim? Belki her şey aslında biraz benim suçumdu, yani dikkatli bir incelemeyle. Eğer kendim olsaydım, annemin sessiz kalmam gerektiğini söylemesine rağmen belki bir şeyler yapabilirdim. En azından adamları korkutabilecek küçük bir ses, kısa bir çığlık. Günün ilk belirgin bomba sesleri birkaç kilometre arkamızdan duyuldu. Neden bizi kovalayıp öldürmek istiyorlardı? Milena, gecenin harika düşü hala içimdeydi. Acaba arkadaşım hala yaşıyor muydu? Hala her mevsim çiçekler, dut ve meyvelerle dolup taşan o kocaman bahçeli evde mi yaşıyordu? Hava aydınlanmaya başladığında bir sürü patlamayla savaşın gürültüsü düşümü bastırdı. Ormandan çıkıp açık tarlalara baktığımızda bizim küçük grubumuza tuhaf bir sessizlik çökmüştü. Ailem her zaman doğadan beslenmişti. Doğada çoğunlukla güzel ve bereketli bir şekilde yanıt vermişti. Çimenler, tahıllar, çalılıklar, ağaçlar ve vahşi çiçekler her zaman beni çekmişti. Şimdi is ve yanmış etin tehlikeli, tehdit edici karşılaşmasını duyumsuyordum. Boğazım düğümlendi. Susuzluğumun şiddeti dayanılmaz oldu. Kötü durumdaki mukozanın uzun süreli kuraklıktan dolayı çatlayan toprak gibi ağzımın içinde çatlayıp açılacağını hissettim. Önümde yalnızca dağınık, yakılmış evlerle çorak, boş tarlalar gördüm. Annem arkamda bir şeyler mırıldandı. Sözleri ritmikti ve bir tür büyü gibi duyuluyordu. Bakışlarımı yeniden yere indirdim. Bakmak için cesaretim olmadığından değil. Şayet mayınları atlatacaksak tüm dikkatimizi sert toprağa vermemiz gerekiyordu. İlk tekerlek izine geldiğimizde, "Şimdi çok dikkatli olun," diye arkadan annemin sesi duyuldu. Mayın olasılığına karşı mayınları tespit edip çevresinden geçmek için herkesin dikkati toprağa yönelmişti. Bu bir tuzaklarının tellerini görebilmek ve onlardan kaçabilmek çok zordu. Üzerlerinden geçmek korkunçtu ama bundan kaçmak da imkansızdı. Çünkü görünmez tellerin bittiği her yerde toprak her zamandan daha fazla mayınla döşenmişti. Bir kez durduk, sonra bir daha. Toplam 7 kez durduk. Telleri görüp durduğumuzda ve adımımızı iyice yükseğe atıp bacağımızı yeniden yere koyup atlattık diye derin bir nefes aldığımızda tüm vücudumuzdan adrenalin boşalıyordu. Ama her seferinde bizi yaralamadan veya öldürmeden düzeneğini bozmak veya geçmek zorunda olduğumuz bir başka ölüm tuzağı daha oluyordu. Hepimiz az çok eski köyümüzün tahrip olduğunu biliyorduk. Dışarıya kaçıp saklandığımız o geceden beri hepimiz birden oraya gidememiştik. Annem ve ben eve en son girenler olduk. Samir uzaktan köyün yakıldığını görmüştü. Yaklaştığımız zaman gırtlağımda tuhaf bir yumru hissettim. Göğsüm şiddetle çarpıyordu. Evimiz, dünyadaki en iyi yer, ta ki... Bir an için ilk harabeleri ve yıkılmış evlerin kalıntılarını gördük. Birkaç metre sonra köşeyi dönünce kendi evimizin silüetini görebilecektik. İsmimin küçük bir kızken olduğu gibi sevgiyle çağrıldığını yeniden duydum. Mlada Sestra. Sonra adamların sesleri annemin seslenişini bastırdı. Onlar yeniden mutfak masasında annemin üzerine çullanmışlardı. Kendini topla Zehra. Yetişkin gibi davran. Kendin ol. Hemen ve şimdi diğerleriyle birlikte. Evimiz oradaydı. Şimdi diğer harabeler gibi bir eve benzemiyordu. Bir top ateşi veya roket üstü kapalı verandaya isabet etmişti. Sonrasında birileri evi ateşe vermişti. Geriye yalnızca yıkılacak gibi olan dış duvarlar kalmıştı. Her şeyin geçiciliğini son derece net bir şekilde hatırlatacak şekilde ayaktalardı. Tek bir söz söylenmedi. Güvenli olabilecek bir yere doğru yavaş adımlarla ilerleyişimiz neredeyse değişmeyen bir tempoyla sürdü. Ağrıyan boğazımda yeniden dayanılmaz bir kuruluk hissettim. Gözümün önüne kurumuş mukozanın üzerine bir tomar dikenli telin döşendiği geldi. O kadar acıyordu ki bu imge babamın önümde dizüstü çöken görüntüsüyle yarıştı. Her şeyden vazgeçmiş, bitkin biçimde Samir'in koluna sarılmış, anlaşılmaz kelimelerle inliyordu. Kısa sürede o denli yaşlanmış ve yorulmuştu ki ölmeden önce dedemin haline benziyordu. Babamın haykırışı ve giderek yakınlaşan bombardıman sesleri harekete geçme duygumu uyandırdı. Çünkü kuyumuz oracıkta duruyordu. Babama yardım edebilirdim. Kendim de biraz su içebilir, diğerlerine de verirdim. Yürüme sıramızdan fırlayıp koşmaya başladım. Pasta arkamdan fırladı. 12. ayrımın sonu, sayfa 123.